Ayrım 8. Sayfa 73. Gurur acısı. Vietnam'da farkındalıklı iletişim uygulamadığından çok acı çeken genç bir çiftle ilgili çok bilinen bir öykü vardır. Adam hamile karısını geride bırakarak savaşa gider. 3 yıl sonra ordudan terhis olduğunda karısı küçük oğullarını da alarak onu köyün kapısında karşılamaya gelir. Adamın çocuğunu ilk görüşüdür. Çift sevinç gözyaşlarını saklayamaz. Genç adamın sağ kalıp evine dönüşlerine içleri minnet doludur. Vietnam'da bir geleneğimiz vardır. Önemli bir olay olduğunda atalarımıza sunuda bulunur. Olanları onlara anlatırız. Kadın pazara gidip çiçekler, meyve ve sunağa konacak diğer şeyleri alır. Erkek evde kalarak oğluna kendisine baba dedirtmeye çalışır. Ama oğlan bir türlü buna yanaşmaz. Bayım, sen babam değilsin. Babam başkası. Her gece gelirdi. Ne zaman gelse annem onunla uzun uzun konuşur. Hep ağlardı. Annem oturduğunda o da oturur. Annem yattığında o da yatardı. Sen değilsin benim babam. Bunları duyan genç babanın yüreği taş kesilir. Gülümsemesi silinir. Sesi çıkmaz olur. Karısı döndüğünde ona ne bakar ne de konuşur. Çok soğuktur. Kadını aşağılarmış gibi davranır. Nedenini anlayamayan kadın çok acı çekmeye başlar. Atalara sunu töreninden sonra ailenin sunuları alıp sofrasına koyması, mutlulukla yemek yemesi adettendir. Fakat genç adam sunu töreninden sonra böyle yapmaz. Evden çıkar, köye inip içki içeceği bir yere gider. Acısına dayanamadığı için sarhoş olmuştur. Eve geç döner. Aynı şeyi her akşam yapmaya başlar. Karısıyla ne tek kelime eder, yüzüne bakar ne de evde yemek yer. Genç kadın o kadar acı çeker ki artık kaldıramaz olur. Ve dördüncü gün kendini ırmağa atıp boğulur. Cenazesi kalktıktan sonra genç baba ile oğlu eve gelir. Adam gaz lambasını yaktığında oğlan, "İşte benim babam," diye bağırarak babasının duvardaki gölgesini gösterir. Kocasının hasretiyle yanan genç kadının her akşam gölgesiyle konuştuğu ortaya çıkar. Günün birinde küçük oğlan, "Köyde herkesin bir babası var. Neden benim babam yok?" diye sorduğunda, anne onu yatıştırmak için duvardaki gölgeyi gösterip işte baban dedirtmiştir. Elbette oturduğunda gölge de oturmuştur. Baba anlar. Yanlış algısı silinmiştir ama artık çok geçtir. Genç adam karısına gidip, "Canım, son birkaç gündür çok acı çektim. Üstesinden gelebileceğimi sanmıyorum. Lütfen bana yardım et. O her gece gelen, konuştuğun, ağladığın kişi kim?" diye sorsa ne olurdu? Çok basit bir şeydir. Böyle yapsa genç kadının bir izah şansı olur, trajedi önlenir, mutluluklarını kolayca geri kazanırlardı. Bu dolaysız yoldur. Fakat çok derinden yaralandığı ve gururu karısını gidip yardımını istemekten alıkoyduğu için böyle yapmamıştı. Kadın da çok acı çekmiştir. Kocasının davranışı onu derinden incitmiştir fakat yardımını istemez. Belki sorunun ne olduğunu sorsa adam oğlunun ne anlattığını söylerdi. Ama o da gururunun esiri olduğundan böyle yapmamıştır. Yanlış bir algı pek çok acıya yol açabilir. Yanlış anlamaya hepimiz açığız. Her günü yanlış algılarla yaşıyoruz. Meditasyon yaparak algılarımızın doğasına derinlemesine bakma gereği de buradan doğuyor. Ne algılarsak algılayalım, kendimize "Bu algının doğruluğundan emin misin?" diye sormalıyız. Ne olur ne olmaz. Siz sorun. Gündelik yaşamlarımızda birçok yanlış algıyla karşılaşıyoruz. Diğerinin sizi incitme niyeti olmamış olabilir. Farkındalıklı iletişim, ilişkilerimizdeki pek çok lüzumsuz ıstırabı ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir. Ailelerde barışma. Kimi zaman iletişimin en zorlusu kendi ailemiz içindekidir. Bunun nedeni ailelerin benzer acıları ve acıya karşılık verme yollarını paylaşmasıdır. Ana babanızın ıstırabı onlara kendi ebeveynlerinden ve onlarınkinden de öncekilerden geçmiştir. Kendi acınızı anlayıp kendinizle barışmadıkça bu acı gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecektir. Dolayısıyla farkındalıklı iletişim çalışmasını sadece kendimiz ve sevdiklerimiz için değil, bizden sonrakiler için de yaparız. Kendi acınızı anlayarak babanızın acısını anlarsınız. Babanız çok acı çekmiş, bununla nasıl baş edip dönüştüreceğini bilemediğinden olanca acısını size aktarmış olabilir. Bu acı size ondan ve annenizden mirastır. Gençken çoğumuz ana babamızdan farklı olmaya kararlıdır. Çocuklarımıza asla acı çektirmeyeceğimizi söyleriz. Fakat büyüdükçe tıpkı onlar gibi davranmaya meylederiz. Ve devraldığımız enerjilerle ne yapacağımızı bilemediğimizden başkalarına acı çektiririz. Ebeveynimiz ve atalarımızdan olumlu olumsuz pek çok tohum aldık. Alışkanlıklarını bize aktardılar. Çünkü nasıl dönüştüreceklerini bilmiyorlardı. Kimi zaman bu alışkanlık enerjileri kuşaklar boyu aktarılır. Babanızın, anneniz ve atalarınızın devamı olduğunuzu görmeniz gerekiyor. Alışkanlık enerjisini her ortaya çıkışında tanımak ve onu farkındalık enerjinizle kucaklamak için farkındalık geliştirin. Bunu yaptığınız her seferinde alışkanlık enerjisi zayıflar. Bu şekilde uygulamayı sürdürürsek aktarım döngüsüne son verebiliriz. Ve bunun yararını yalnızca biz değil, çocuklarımız ve bizden sonra gelecekler de görür. Alışkanlık enerjilerine nasıl yaklaşacaklarını ve içlerindeki pozitif unsurları besleyeceklerini öğrenmede çocuklarımıza da yardımcı olabiliriz. Çocukken ana babamızdan aldığımız acı herhalde acılarımızın en derinidir. Ebeveynimizden nefret ediyor ve hayatta olsunlar olmasınlar onlarla asla barışmayacağımız duygusunu taşıyor olabiliriz. Ancak farkındalıklı nefes alma, yürüme ve derinlemesine bakış uygulamamızla bir dönüşüm yaratabilir ve en sorunlu ailelerde bile iletişim onarabiliriz. Diğeri de farkındalık uygulaması yapıyorsa iş çok daha kolaydır. Fakat barışma karşınızdaki uygulamadan haberdar olmasa bile mümkündür. Ebeveyn ve kardeşlerle ilişkiler özellikle zorlu olabilir. Belki çocuklukları sırasında derinden yaralanmışlar, kimse de onlara kulak vermemiştir. Böylece bugün döngüyü sürdürür ve kimseye kulak vermezler. Aile bireylerinizden değişmelerini istemeyin. Anlayış ve şefkat enerjisini siz kendinizde doğurabildiğinizde barışma da gerçekleşmeye başlayabilir. Almanya'nın kuzeyindeki Oldenburg'a düzenlediğimiz bir inziva hala aklımdadır. Dördüncü gün herkese büyük bir sorun yaşadıkları biriyle barışmaları için gece yarısına kadar süre vermiştim. Ertesi sabah bir adam gelip, "Babama yıllardır o kadar öfkeliydim ki suratına bile bakamıyordum," dedi. Dün gece telefon ederken sakince konuşabileceğimden emin değildim. Fakat babasının sesini işittiğinde sevgi dilini doğalca konuştuğunu görmüş, bunun için çaba harcamasına bile gerek kalmamış. "Yıllarca çok acı çektiğini biliyorum," demiş. "Bağışla beni. Konuşma biçimim, davranışımın hiç de yardımcı olmadığını biliyorum. Niyetim sana acı çektirmek değildi." Babası oğlunun sesindeki şefkati, merhameti duymuş ve ona ilk kez ıstırabı ve sorunlarından söz etmiş. Barışma mümkündür. İlişkilerinizdeki güçlüklere çözüm bulabilirsiniz. Sorunların size aylarca, yıllarca acı çektirmeyi sürdürmesine izin vermenize gerek yok. İlk adım farkındalıklı nefes, farkındalıklı yürüyüş ve gündelik faaliyetlerinizde farkındalık uygulamasıdır. Bu şekilde kendinize dönüp acınıza kulak verecek, doğasına derinlemesine bakacak kadar güçleneceksiniz. Kendi acımıza kulak vermedikçe ilişkilerimizin kalitesini yükseltme şansımız yoktur. Farkındalıkla birlikte şefkat, merhamet doğar ve kendinizi kabul edebilirsiniz. Ondan sonra başkalarına bakabilirsiniz. Yanınızda olmasalar bile oturup gözlerinizi kapayabilir, onca yıldır yaşadıkları acıyı görebilirsiniz. Başkalarında acıyı görebildiğinizde, böylesine ıstırap çekmelerinin bir nedeni olduğunu anlamaya başlarsınız. Onlara öfke duymaz olursunuz. Yüreğinizde merhamet uyanacaktır. Merhamet uyandığında daha huzurlu olursunuz. Zihniniz daha berraktır ve diğerlerinin sorunlarını dönüştürmesine yardımcı olacak şeyler söyleme ve yapma isteği duyarsınız. Barışma mümkün hale gelmiştir. Uzun süreli ilişkilerde iletişim. Aileyle olduğu gibi uzun süreli ilişkilerde genellikle değişimin mümkün olmadığını düşünme alışkanlığı ediniriz. Diğerinin değişmesi gerektiğini düşünür, değişmediğinde pes ederiz. Fakat yargılamaya bir son verip iç iletişimimize dönmemiz gerekiyor. Ana babamız ya da eşimizin değişmesini bekleyecek olursak tüm zamanımızı beklemekle geçirebiliriz. Onun için iyisi sizin değişmenizdir. Diğerini değişmeye zorlamaya kalkışmayın. Uzun zaman alsa bile kendinizin efendisi olmak ve elinizden gelenin en iyisini yapmak size kendinizi daha iyi hissettirecek. Bazen eşiniz sinirinize dokunacak bir şekilde davrandığında içinizden onu kınamak gelebilir. Anında düzeltmeye kalkışırsanız bundan rahatsız olabilir. Böylece ikiniz birden diken üstünde olur, kabalaşırsınız. Dingin mavi gök, yeşil ağaçlar kaybolup gitmiştir de geriye bir çarpışan acı kütleleri kalmıştır. Bu savaşın, mutsuzluğun tırmanışıdır. Kendinizi mutsuzluktan çözüp geriye, durumu sevgiyle ele almanın yolunu bulana dek iç huzurunuza dönmeniz gerekir. Ancak o vakit sakinleştiğinizde eşinizi konuşmaya davet edin. Onu daha iyi anlamamış olmanızdan ötürü özür dileyebilirsiniz. Bunu sadece hazır olduğunuzda yapın. Ardından söyledikleri şikayet dolu, suçlayıcı ya da pek nazik olmasa da can kulağıyla dinleyin. Eşinizin size ve duruma ilişkin yanlış algıları olduğunu öğrenebilirsiniz. Fakat sözünü kesmemeye çalışın. Bırakın konuşsun. İşitildiğini ve anlaşıldığını hissedebilmesi için bırakın içinde ne varsa söylesin. O konuşurken farkındalıklı nefes alıp vermeye devam edin. Yanlış anlamalarını yavaş yavaş gayet ustalıklı, sevecen bir şekilde ortadan kaldırmanın yollarını daha sonra bulabilirsiniz. Böylece karşılıklı anlayışınız büyüyecektir. Eşiniz gerçeğe aykırı bir şey söylerse, "Hayır, hayır, yanılıyorsun, niyetim bu değildi," diye sözünü kesmeyin. Bırakın sonuna kadar konuşsun. Sorunu dile getirmeye çalışmaktadır. Araya girerseniz konuşma isteğini kaybedecek, size her şeyi söylemeyecektir. Zamanınız bol. Derinlemesine bakmak, dinleyecek hale geldiğinde ona yanlış algısını incelikle gösterebilmek üzere araya birkaç gün bile koyabilirsiniz. Birbirinize yıllardır kızgın olabilirsiniz. Belki tek bir noktada takılıp kalmış, durumu değiştirememektesinizdir. Onu derinden anlayabilirseniz, huzur getirmeye başlayabilirsiniz. Sevgi, şefkat dolu konuşma ve can kulağıyla dinleme, iletişimi onarmanın en güçlü araçlarıdır. Kendinizi anlayabilir ve dönüştürebilirseniz, eşinize de yardımcı olabilirsiniz. Kimi zaman kendimizle iletişim kurmaya el vermeyen negatif bir çevrede yaşarız. Bazen çevremizi değiştirmemiz gerekebilir. Fakat kimi zaman bir ilişkide de ayrılık ya da boşanmanın tek seçenek olduğunu düşünürüz. Şiddet ya da taciz söz konusuysa bu doğrudur. Kendimizi güvende ve incitilmeyeceğimizi hissettiğimiz bir yerde olmak önemlidir. Fakat tarafların birbirini sevdiği ve kasıtlı olarak yaralamadığı, ancak nasıl iletişim kuracağınızı bilemediğiniz bir ilişkide başka seçenekler olabilir. Çoğu kişi çözümün boşanma olduğunu düşünür. Ama kağıtlar imzalandıktan sonra da acı çekmeye devam ederler. Ortada sizi bağlayan çocuklar, maddi veya başka konular varsa gelecekte de yüz yüze geleceksinizdir. Diğerini hayatınızdan çıkaramazsınız. Kendinizi de diğerlerinin hayatından çıkaramazsınız. Acı hala sürmektedir. Dolayısıyla soru birlikte kalıp kalmamak değil. Sonuç ne olursa olsun birbirinizi şefkatli bir dil ve derin dinlemeyi kullanarak anlamaya odaklanıp odaklanamayacağınızdır. Zorlu durumlarda karşılıklı anlayış. Şefkatli iletişim, karşılıklı anlayış ve değişimin olağanüstü güçlü bir yoludur. Çoğu kişinin ilişki ve iletişimin imkansız olduğunu düşündüğü durumlarda kullanılabilir. İki tarafın da hem korku hem öfke dolu olduğu durumları dönüştürebilir. Ben buna Plum Village'da İsrail ve Filistinli grupları ağırladığımda tanık oldum. Böyle bir inzivanın ilk birkaç günü her zaman çok zordur. Başlangıçta her iki grup da korku, öfke ve güvensizlik doludur. Birbirlerinin yüzüne bile bakmak istemezler. Öylesine kuşkuludurlar. Yüz yüze gelmekten rahatsız olurlar çünkü çok acı çekmişlerdir ve buna karşı tarafın neden olduğuna inanırlar. İlk hafta boyunca yalnızca kendimiz iletişimimize yoğunlaşırız. İki grup da farkındalıklı nefes, düşüncesizlik ve kendilerine derinlemesine kulak verme eğitimi alır, uygulamasını yapar. Derinlemesine dinleme ve sevgi dili gibi şefkatli iletişim uygulamasını birbirleriyle yapmalarını ancak ikinci haftada teşvik ederiz. Konuşan grubu, yaşadıkları acıyı çocuklar kadar yetişkinlerin de anlamalarına yardımcı bir dil kullanmaya yüreklendiririz. Her grup diğerine yaşadığı her tür acıyı anlatır. Fakat bunu suçlamamaya, sorumlu tutmamaya çalışarak sevgi diliyle yapar. Dinleyen gruba merhametle kulak vermelerini öğütleriz. Bir yanlış algı işleyecek olurlarsa araya girip düzeltmeye kalkmamalarına, diğer grubun algılarını düzeltmeye daha sonra bolca vakitleri olacaktır. Bir grup diğerini can kulağıyla dinlerken, diğerlerinin de çok acı çektiğini, koşullar farklı da olsa acılarının kendilerininkine çok benzer olduğunu belki de ilk kez fark eder. Çoğu ilk kez diğer taraftakileri de tıpkı kendisi gibi birer insan olarak ve tıpkı kendisi gibi de acı çekmiş görmektedir. Acılarını anladığınızda merhamet duyar ve onlardan artık nefret etmez, korkmazsınız. Onlara bakışınız değişmiştir. Oturumlarına katılmış olan bazılarımız ne Filistinli ne de İsrailliydi. Onlarla birlikte nefes almak ve egzersizlerinde destek olmak için aralarına katılmış rahip, rahibe ve dışarıdan uygulamacılardık. Dinleme uygulamasını merhametle yapabilmeleri için farkındalıklı nefes egzersizi yapıyor, toplu bir huzur ve farkındalık enerjisi sunuyorduk. İki grubun yanında bulunuşumuz çok önemliydi. Farkındalıklı konuşmayı destekleyen kolektif bir enerji oluşturuyorduk. Aynını kendimiz ya da bölünmüş iki grup için de düzenleyebileceğimizi düşünüyorum. Bazen Hindular Müslümanlardan korkar, aynı anda Müslümanlar da Hindulardan. Başka koşullarda Müslümanlar Hristiyanlardan korkarken, Hristiyanlar da Müslümanlara korku besler. Diğer topluluğun hayatımız ve kimliğimize tehdit oluşturduğunu düşünürüz. İlk iş derinlemesine bakmak ve yalnızca kendi tarafınızda değil, diğer tarafta da büyük korku ve acı olduğunu görmektir. Başta yalnızca bizim acı çektiğimizi ve çok korktuğumuzu sanırız. Ama yeterince yakından bakacak olursak, onların da bize karşı korku dolu olduğunu ve acı çektiğini görürüz. Onların acı ve korkusunu gördüğümüz an daha az acı çekeriz. Merhametli bir düşünce üretebilirsek, bu bize, diğerine ve dünyaya şifa getirmeye başlar. Barış görüşmeleri. Resmi yetkililer de bizim can kulağıyla dinleme ve sevgi diliyle konuşma oturumlarımıza benzer barış görüşmeleri düzenleyecek olsa, karşı taraflar arasında uzlaşma yaratmada daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Karşı taraflar görüşme için bir araya geldiğinde görüşmelere hemen başlamamalı. Her grup hayli kuşku, öfke ve korku doludur. Ve bu güçlü duygular ortadayken müzakere aşırı zor olabilir. Herhangi bir barış girişiminin ilk bölümü nefes, yürüyüş, oturma ve sakinleşme uygulamasına ayrılmalıdır. Ardından gruplar birbirini dinlemeye hazır hale gelebilir. Başarılı müzakerede temel olacak karşılıklı anlayış, arzu ve kapasitesi bunu izleyecektir. Müzakereler sırasında ortam kızışır, gerilim aşırı artarsa, başkan herkesi durmaya ve nefes alıp vererek sakinleşmeye çağırmalıdır. O sırada topluluğa bir konuşma yapmakta olan bile herkes durmalı ve birlikte nefes alıp vermelidir. Washington DC'de Amerika Kongresi üyelerine seslendiğim bir toplantıda bunun bir benzerini önermiştim. Ardından bir kısım temsilciye bir inziva sunduk ve birlikte farkındalık uygulaması yaptık. Yıllar önceydi. Fakat hala Capitol Hill'e yürürken farkındalık uygulaması yapan birkaç kongre üyesi var. Bu mümkündür ve siyaset hayatına merhametli iletişim getirmede çok da yararlıdır. Can kulağıyla dinleme ve sevgi dilinin yersiz kaçacağı hiçbir durum yoktur. Bu teknikleri kullanmak için özel bir zaman beklememize gerek yok. Her duruma uyarlanabilir ve yararlanılabilir. Onları şimdi kullanırsak geçmişte yol açtığımız zararı onarmak ve kendimize, ailelerimize, ilişkilerimiz ve toplumumuza şifa getirmek için gereksindiğimiz anlayış ve içgörüyü ediniriz. Ayrım sonu, sayfa 82.